12. Bölüm. Momo zamanın kaynağına ulaşıyor. Momo şimdi o büyük salonun içindeydi. Burası en büyük kiliseden daha görkemli, en kocaman istasyon salonlarından daha genişti. Kuvvetli sütunların üzerinde yükselen tavan neredeyse görünmüyordu. Hiç penceresi yoktu. Salonu aydınlatan altın renkli ışık mumlardan geliyordu. Her tarafta yanmakta olan mumların alevlerinde hiç kıpırtı yoktu. Parlak boyalarla çizilmiş şekiller gibi duruyorlardı. Işık vermek için bal mumuna gereksinimleri yoktu. Binbir çeşit çınlama, tık tık, tik tak, dindan sesleri, boy boy, çeşit çeşit, sayılamayacak kadar çok saatten geliyordu. Bunlar uzun masaların üzerinde, camlı vitrinlerin içinde, yaldızlı konsolların üstünde ve duvarlardaki raflarda sıralanmışlardı. Aralarında minicik kıymetli taşlarla süslü kol ve cep saatleri, çıngıraklı saatler, kum saatleri, üzerlerinde oyuncakların döndüğü kurgulu saatler, güneş saatleri, tahtadan, taştan, camdan yapılmış çeşitli saatler ve akan bir suyun parıltısıyla çalışan saatler göze çarpıyordu. Duvarlarda guguklu saatlerin her türlüsü asılıydı. Duvarlara dayalı duran dolaplı ve sarkaçlı saatlerin kimisi ağır bir tempo ile dan, dan, dan diye, kimisi daha hızlı dindan, dindan diye işliyordu. Döner merdivenle çıkılan ve salonun bütün etrafını kaplayan bir asma kat vardı. Bunun da üzerinde aynı şekilde balkon gibi asma katlar birbirlerine döner merdivenlerle bağlanmış olarak sıralanmıştı göz alabildiğince. Buralarda hep saatlerle doluydu. Dünyanın her yerinde saatin kaç olduğunu belirten küre saatler ve çevrelerinde ay, güneş ve gezegenlerin dolandığı saatler. Salonun ortasında ise sözün tam anlamıyla bir saat ormanı yükseliyordu. Evlerde kullanılan küçük ve orta boy ayaklı saatlerden kule saatlerine kadar her boydan saatler. Durup dinlenmeyen bir şıngırtı, dindan ve çıngırak sesi salonu dolduruyordu. Çünkü saatlerin her biri ayrı bir zamanı gösteriyordu. Fakat çıkan ses hiç rahatsız edici değildi. Aksine yazın bir ormanda kuşların, böceklerin, ağaçların yapraklarının rüzgarın tatlı sallantısıyla çıkardığı vızıltılı ve hışırtılı bir sesi andırıyordu. Momo etrafa göz gezdirerek dolaşıyordu. Şimdi tam önünde çok süslü bir çalgılı saat vardı. Üzerinde küçük bir erkek ve bir kadın dans eder gibi el ele tutuşmuş duruyorlardı. Momo dokununca acaba hareket ederler mi diye parmağını uzattı. O sırada çok tatlı bir ses duydu. Ah, döndün mü Cassiopeia? Küçük Momo'yu bana getirmedin mi yoksa? Çocuk döndü, dolaplı saatlerin oluşturduğu bir koridorda gümüş gibi beyaz saçlı, ufak tefek, yaşlı bir adam gördü. Yerde duran kaplumbağanın üzerine doğru eğilmişti. Sırtında uzun sırma işlemeli bir ceket, dize kadar gelen mavi ipek bir pantolon ve dizden aşağı beyaz çoraplar, ayağında üzerleri kocaman altın tokalı ayakkabılar vardı. Boynunda ve kol ağızlarında ceketin altından danteller görünüyordu. Gümüş renkli saçlarını da ensesinde küçük bir örgü yapıp bir kurdeleyle bağlamıştı. Momo böyle bir kıyafeti hiç görmemişti. Ama ondan daha bilgili biri bunun 200 yıl önce moda olan bir kılık olduğunu hemen anlardı. Yaşlı bey hep kaplumbağaya eğilmiş olarak konuşuyordu. Ne diyorsun? Geldi demek. Nerede öyleyse? Tıpkı Beppo'nunki gibi küçük bir gözlük çıkardı. Yalnız bu altındandı. Gözlüğü taktı ve çevresine bakındı. Momo buradayım diye seslendi. Yaşlı bey ellerini ona doğru uzatarak aydınlık bir gülüşle yaklaştı. Adım adım yaklaşırken her adımda biraz daha gençleştiğini fark etti Momo. Sonunda önünde durup da Momo'nun ellerini tuttuğunda Momo'dan daha büyük görünmüyordu. Sevinçle hoş geldin dedi. Hiçbir yerde evine hoş geldin. İzninle küçük Momo, sana kendimi tanıtayım. Ben Hora ustayım. Secundus Minutius Hora. Momo şaşkınlıkla sahiden beni bekliyor muydun diye sordu. Elbette bekliyordum. Seni getirmesi için kaplumbağam Kasiopeia'yı ben kendim gönderdim. Yelek cebinden elmaslarla süslü bir saat çıkarıp kapağını açtı. Hem de tam zamanında geldin diyerek Momo'ya uzattı saati. Momo kadranın üzerinde sayı da gösterge de göremedi. Sadece birbiri üzerinde duran ve aksiyonlarda dönen iki küçük ve zarif helezon vardı. Çizgilerin kesiştiği yerlerde ara sıra minik bir parıltı yanıp sönüyordu. Horus da bu yıldız zamanını gösteren bir saattir dedi. Ender rastlanan yıldız zamanını gösterir. Şimdi böyle bir zaman başladı işte. Yıldız zamanı ne demek? Diye sordum Momo. Dünyada zamanın akışı içinde bazen önemli anlar vardır. Bu anlarda evrendeki her şey en uzak yıldıza kadar tek bir defaya özgü olmak üzere bir durum alırlar. Ne daha önce ne de daha sonra bu duruma bir daha gelinmez. Ne yazık ki insanlar bundan yararlanmasını bilmiyorlar. Ve yıldız zamanları belirsizce kayıp gidiyor. Ama bunu bilen biri oldu muydu, dünyada çok büyük olaylar olur. Momo, belki bunun için böyle bir saat gereklidir dedi. Horus da gülerek başını salladı. Saatin kimseye yararı olmaz. Onu okumasını bilmeli diyerek saati kapatıp cebine koydu. Momo'nun kendisini biraz şaşkınlıkla süzdüğünü görünce, o da kendi üstüne başına baktı. Alnını kırıştırarak, ''Oo, ben sanırım biraz geri kaldım. Şey, yani moda da demek istiyorum.'' dedi. ''Ne dikkatsizlik. Hemen düzeltmeliyim.'' Parmağını şıklattı ve bir anda üzerinde dik, kolalı yakalı bir gömlek ve redingotla göründü. ''Böyle daha iyi mi?'' diye sordu. Fakat Momo'nun hala aynı şaşkınlıkla baktığını görünce, ''Değil elbette. Aklım nerede benim?'' diye söylenerek bir daha parmak şıklattı. Şimdi değil Momo, belki kimsenin görmediği 100 yıl öncesi modaya uygun bir kılığa girmişti. Momo'ya bakarak bu da mı olmadı dedi. Yıldızlar aşkına uygun olanı bulmalıyım, bir daha deneyelim. Ve bir şıklatma daha. Şimdi Momo'nun önünde günümüzde sokakta gördüğümüz kişilerinki gibi bir giysi içinde duruyordu. Momo'ya göz kırparak şimdi doğru oldu değil mi diye konuştu. Umarım seni korkutmadım Momo. Sadece küçük bir şaka yapmak istedim. Ama sevgili kız, önce seni sofraya davet edebilir miyim? Kahvaltı hazır. Uzun bir yoldan geldin. Umarım beğenirsin. Momo'yu elinden tuttu ve saat ormanı boyunca yürüdü. Kaplumbağa geriden onları izliyordu. Dolaplı saatlerin arasından döne kıvrıla ilerlediler. Sonunda bu dolapların arka duvarları ile çevrili bir odacığa geldiler. Bir köşede süslü ayaklı bir masa, bir divan ve buna uygun minderli koltuklar vardı. Burası da hareketsiz mum ışıklarıyla aydınlanmıştı. Masanın üzerinde büyük bir altın güğüm, iki altın tabak, çatal, kaşık ve bıçaklar bulunuyordu. Bir sepet içinde taze kızarmış, çıtır çıtır sandviçler, bir kasede altın renkli bir tereyağı ve başka bir kasede sıvı altın gibi duran bal vardı. Horus da koca karınlı güğümden iki fincana da sıcak çikolata döktü ve eliyle zarif bir çağrı işareti yaparak masayı gösterdi. ''Lütfen küçük misafirim, buyurunuz.'' dedi. Momo ikinci defa söyletmeden masaya yanaştı. Çikolatanın içilebilir bir şekli olduğunu hiç bilmiyordu. Hele üzerine tereyağı ve bal sürülmüş sandviç hiç tatmadığı bir şeydi. Burada yedikleri kadar lezzetli bir şey yediğini hatırlamıyordu. O yüzden hiçbir şey düşünmeden yiyip içmeye koyuldu. Bütün gece gözünü kırpmadığı halde yedikçe dinlenip dinçleştiğini hissediyordu. Ne kadar yavaş yerse o kadar tat alıyor ve böyle günlerce yemekten usanmayacağını düşünüyordu. Horus da onu sevgiyle seyrediyor, konuşarak rahatsız etmekten kaçınıyordu. Misafirinin yılların birikimi olan açlığını doyurduğunun farkındaydı. Ve belki de bu sebeple ona bakarken yavaş yavaş yeniden yaşlı bir adam haline dönüştü. Momo'nun bıçağı pek rahat tutamadığını görünce dilimleri kendi sürüp onun tabağına bırakmaya başladı. Kendisi pek bir şey yemiyor, ona arkadaşlık etmek için masada oturuyordu. Momo sonunda doyduğunu anladı. Bardağında kalan çikolatayı içip bitirirken, gözlerini kaldırıp altın kupanın üst kenarından ev sahibinin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu kestirmeye çalıştı. Sıradan biri olmadığı belliydi ama şimdilik adından başka bir şey öğrenememişti. Fincanını masaya bırakırken sordu. ''Neden kaplumbağayı gönderip beni çağırttın?'' ''Seni duman adamlardan korumak için.'' diye ciddi bir sesle konuştu Hora Usta. ''Her yerde seni arıyorlar. Ancak burada emniyette olabilirsin.'' Momo korkuyla sordu. ''Bana bir şey mi yapmak istiyorlar?'' ''Evet çocuğum, öyle diyebiliriz.'' Ama niçin? Senden korktukları için. Onlara yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptın. Ben onlara hiçbir şey yapmadım dedim Momo. Yok, içlerinden birinin kendini ele vermesine sebep oldun. Bunu da arkadaşlarına anlattın. Hatta duman adamlar hakkındaki gerçeği herkese anlatmaya çalıştınız. Seni can düşmanı bellemeleri için bu yetmez mi? Fakat biz kentin ortasından yürüyüp geldik. Beni arasalardı kolayca yakalarlardı. Hem de kaplumbağa ile çok yavaş yürüyorduk. Hora Usta ayakları dibinde duran kaplumbağayı kucağına alarak çenesinin altını okşadı. ''Sen ne dersin Kosiopeya?'' diye gülerek sordu. ''Sizi yakalayabilirler miydi?'' Kaplumbağanın sırtında şu harfler belirdi. ''Asla.'' Öyle bir neşeyle titreşiyorlardı ki gülüp kıkırdıyor gibiydiler. Hora Usta bir açıklama yaptı. ''Kosiopeya geleceği bilir biraz.'' Öyle pek uzak bir geleceği değil ama yarım saat kadar sonra olacakları önceden sezebilir. Sırtta tam olarak yazısı belirdi. Özür dilerim diye düzeltti Hora Usta. Tam yarım saat önce. Evet, yarım saat önceden ne olacağını bildiğine göre duman adamların ne zaman nerede olacaklarını da biliyor ve ona göre yol değiştiriyordu. Momo şaşırarak ha dedi. Onların nerede olduğunu bildiği için öyle dolaştık durduk. Ne kolay şey. Hora Usta, hayır o kadar da kolay değil dedi. Çünkü ne olacağını bilir ama olacakları değiştiremez. Eğer duman adamlarla bir yerde gerçekte karşılaşmanız gerekseydi, karşılaşırdınız. O bunu değiştiremezdi. Momo biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Anlamıyorum dedi. O zaman bir şeyi önceden bilmenin hiçbir faydası yok. Bazen var diye cevap verdi Hora Usta. Senin durumunda örneğin. Şu veya bu yoldan gidince duman adamlarla karşılaşmayacağınızı biliyordu. Bunun bir değeri yok mu sence? Momo sustu. Kafası karmakarışık olmuştu. Hora Usta, şimdi gelelim sana ve arkadaşlarına diye yeniden söze başladı. Biraz kompliman yapayım. Doğrusu pankartlarınız ve üzerlerindeki yazılar beni çok etkiledi. Momo, onları okudun mu diye sevindi. Hepsini diye karşılık verdi Hora Usta. Kelimesi kelimesine. ''Ne yazık, başka hiç kimse okumadı galiba.'' dedi Momo. Hora Usta üzüntüyle başını salladı. ''Evet, ne yazık ki. Duman adamlar bunu başardılar.'' ''Onları iyi tanır mısın?'' diye sordu Momo. Hora Usta başıyla evet derken göğüs geçirdi. ''Ben onları tanırım, onlar da beni.'' Momo bu cevaba ne anlam vereceğini bilemedi. Tekrar sordu. ''Onları sık sık görür müsün?'' ''Hayır, hiç görmem. Ben hiçbir yerde evinden dışarı çıkmam. Fakat duman adamlar, yani onlar mı sana gelirler?'' Hora Usta gülümsedi. ''Korkma küçük Momo dedi. Onlar buraya giremezler. Hiçbir zaman sokağına kadarki yolu öğrenmiş olsalar bile. Zaten burayı bilmezler.'' Momo biraz düşündü. Hora Usta'nın açıklamaları onu yatıştırmıştı. Fakat onun hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. ''Sen bütün bunları nereden biliyorsun?'' diye sorguya başladı. ''Yani bizim pankartları, duman adamları filan.'' ''Ben onları devamlı gözetlerim. Onlarla ilgili her şeyi, seni ve arkadaşlarını da onun için gözetledim.'' diye anlattı Hora Usta. ''Ama evden hiç dışarı çıkmıyorsun.'' ''Buna gerek yok ki.'' diye karşılık veren Hora Usta yeniden gençleşmeye başladı. ''Benim her şeyi gören bir gözlüğüm var.'' Küçük altın gözlüğünü alıp Momo'ya uzattı. ''Bakmak ister misin?'' Momo gözlüğü taktı, gözlerini kıstı, açtı. ''Ben bir şey göremiyorum.'' dedi. Çünkü gözlerinin önünde bir takım renkler, Işıklar, gölgeler karmakarışık oynaşıyor ve başını döndürüyordu. Hor ustanın sesi duyuldu. Evet, başlangıçta öyle gelir. Her şeyi gören gözlükle bakmak kolay değildir. Ama şimdi alışırsın. Ayağa kalktı, Momo'nun arkasına geçti, ellerini Momo'nun burnu üzerinde duran gözlüğün saplarına koydu. Görüntü hemen düzeldi. Momo, önce üç arabayla onları izlemiş olan Duman Adamlar grubunu gördü. O garip ışıklı sokağın başındaydılar. Arabalarını geri çekmeye çalışıyorlardı. Sonra daha uzaklara baktı. Kentin sokaklarında başka gruplar vardı. Birbirleriyle tartışıp bir haber ulaştırmak ister gibi haller takınıyorlardı. Horus da seni konuşuyorlar. Ellerinden nasıl kurtulduğunu anlayamıyorlar dedi. Momo bakmaya devam ederken neden yüzlerinin rengi öyle kül gibi soluk diye sordu. Horus da varlıklarını ölü bir şeyden kazandıkları için diye karşılık verdi. Biliyorsun, onlar varlıklarını insanların ömrünü tüketerek sürdürüyorlar. Fakat zaman gerçek sahiplerinden alınınca ölüyor. Her insanın kendisine ait belli bir zamanı vardır ve bu zaman onda kaldıkça canlıdır, yaşar. Öyleyse bu duman adamlar insan değiller mi? Hayır, sadece insan şeklinde görünüyorlar. O halde ne bunlar? Aslında birer hiç. Nereden gelmişler? İnsanlar onların oluşmasına olanak tanıdıkları için var oldular. Bu da yetmedi, şimdi insanlar onların kendilerine hükmetmesine de olanak sağlıyorlar. Peki zamanı çalamazlarsa ne olur? Geldikleri gibi hiç olup giderler. Horus da gözlüğü aldı ve cebine koydu. Biraz durduktan sonra, fakat ne yazık ki insanlar arasında çok yardımcıları var. Kötü olan da bu, dedi. Momo, ben zamanımı kimseye kaptırmam dedi kararlı bir sesle. Horus da inşallah dedikten sonra gel Momo, sana koleksiyonumu göstereyim dedi. Şimdi yeniden yaşlı bir dede olmuştu. Momo'yu elinden tutarak büyük salona çıkardı. Orada ona çeşitli saatlerin nasıl çalıştığını, gezegenlerin dönüşünü, oyuncaklı saatlerin marifetlerini bir bir gösterdi. Momo'nun yüzünde gördüğü yeniliklerin yarattığı sevinci fark ettikçe Horus da yeniden gençleşiyordu. Dolaşırlarken söz arasında Momo'ya ''Bilmece sormayı sever misin?'' diye sordu. ''Aa evet, çok severim.'' dedi Momo. ''Sen bir tane sorar mısın?'' ''Peki.'' diye ona gülerek baktı Horus da. ''Fakat bu çok zor. Pek az kimse çözebilir.'' ''Daha iyi.'' dedi Momo. ''Ben de onu öğrenir, sonra da arkadaşlarıma sorarım.'' Bakalım bulabilecek misin? Çok merak ediyorum. İyi dinle şimdi. Üç kardeşler otururlar bir evde. Hiç benzemez birbirine üçü de. Sen onları ayır dediğim derken dönüşürler çabucak birbirlerine. Birincisi evde yoktur gelecek. İkincisi çıkmış gitmiş dönmeyecek. Üçünden en küçüğü evdedir. O olmazsa her ikisi ne edecek? Bildiğimiz sadece üçüncüdür. Çünkü birinci ikinciye dönüşmüştür. Sen tam onu görüyorum derken bakarsın ki kardeşi görünmüştür. Söyle şimdi, üçü tek bir kişi mi, yoksa iki veya hiçbir kişi mi? Adlarını bana sayabilirsin. Üç kudretli hükümdarı bilirsin. Bir ülkeye üç birden hükmeder, ülkeyle bütünleşip bir eder. Horus da Momo'nun yüzüne bakarak, hadi bakalım der gibi başıyla işaret edip gayret verdi. Her zamanki gibi dikkatle dinleyen Momo, belleği çok güçlü olduğundan bilmeceyi içinden olduğu gibi tekrarlıyordu. Üf diye içini çekti. Sonra bu gerçekten çok zormuş. Ne olabileceğini çıkaramadım. Neresinden başlayacağımı da kestiremiyorum. Dene bir kere dedi Hora Usta. Momo bilmeceyi mırıldanarak bir kez daha tekrarladı. Sonra başını iki yana salladı. Bilemiyorum. Bu arada kaplumbağa yanlarına gelmişti. Horus Usta'nın yanına oturmuş, Momo'ya bakıyordu. Horus Usta, ''Hey, Kasiopeya'' dedi. ''Sen her şeyi yarım saat önceden bilirsin. Momo bu bilmeceyi çözebilecek mi?'' Kaplumbağanın sırtında şu yazı belirdi. ''Çözecek.'' Horus Usta, Momo'ya dönüp, ''Gördün mü?'' dedi. ''Çözecekmişsin. Kasiopeya yanılmaz.'' Momo kaşlarını çatıp alnını kırıştırarak yeniden derin derin düşünmeye koyuldu. Hepsi bir evde oturan ne biçim kardeşlerdi bunlar acaba? İnsanların söz konusu olmadığı açıktı. Bilmecelerde kardeşler hep elma çekirdeği ya da diş gibi birbirine benzer şeyler anlamında kullanılırdı. Ama buradaki üç kardeş birbirine dönüşüyordu. Birbirine dönüşebilen ne olurdu? Momo çevresine bakındı. Alevleri kıpırtısız yanan mumlar gözüne çarptı. Örneğin mum yanarak ışığa dönüşüyordu. Evet, bunlar üç kardeş olabilirdi. Ama olamazdı. Çünkü üçü de bir arada oradaydılar. Halbuki ikisinin olmaması gerekiyordu. Yoksa bunlar çiçek, meyve ve tohum gibi bir şey olmasın? Evet, buna uyan çok şey vardı. Tohum en küçükleriydi. Onun bulunduğu sırada diğer ikisi yoktu. O olmadan diğer ikisi hiç olmazdı. Yok ama yine olmadı. İnsan bir tohumu iyice görebilir. Oysa bilmecede en küçük görülmek istendiğinde öteki kardeşlerden birinin görüldüğü söyleniyor. Momo'nun aklına çeşitli şeyler geliyordu. Fakat bir türlü çözüme gidecek yol açılmıyordu. Oysa Kasiopeya bilmeceyi çözeceğini haber vermişti. Yeni baştan bilmecenin sözlerini mırıldanarak düşünmeye başladı. Tam şu birincisi evde yoktur gelecek dizesine sıra gelince kaplumbağanın sırtında ışıklı harflerin yanıp söndüğünü fark etti. Kasiopeya ona göz kırpıyordu. Benim bildiğim şey. Sonra gene söndü. Sus Kasiopeya diye çıkıştı Orausta. Kopya vermek yok. Momo kendisi bulur. Momo kaplumbağanın sırtında yazılanı görmüştü ve ne anlama gelebileceğini düşündü. Kasiopeya'nın bildiği şey neydi? Momo'nun bilmeceyi çözeceğini bilmişti. Ama bundan bir anlam çıkmıyordu. Daha başka ne biliyordu o? Evet tamam. Olacakları olmadan evvel biliyordu. Öyleyse... Yani... Gelecek diye bağırdı Momo. Birincisi evde değil, gelecek. Bu gelecek zaman. Horus da başıyla evet dedi. Ve ikincisi diye devam etti Momo. Çıkmış gitmiş gelemeyecek. Bu da geçmiş zaman. Horus da yine başını salladı ve gülerek sevincini belli etti. Ama şimdi zorlaştı diye düşünceli düşünceli konuştu Momo. Üçüncüsü nedir? O hem en küçükleri hem de o olmazsa ötekiler de olmuyor. Evde bulunan da yalnız o. Birden sustu. Düşündü. Bu şimdi, içinde olduğumuz an. Evet, geçmiş demek geçip giden anlar demek. Gelecek ise henüz gelmemiş olan anlar. Şimdiki zaman olmasa ne geçmiş olur ne de gelecek. Tamam, doğru. Momo'nun heyecandan yanakları yanıyordu. Konuşmayı sürdürdü. Fakat şu ne demek? Bildiğimiz sadece üçüncüdür. Çünkü birinci ikinciye dönüşmüştür. Yani gelecek zaman geçmişe dönüşür. Onun için daima yalnız şimdiki zaman vardır mı demek oluyor? Horo Usta'ya şaşkınlıkla baktı. Sonra yine kendisi konuştu. Doğru elbette. Bunu hiç düşünmemiştim. An diye bir şey kalmıyor. Ya geçmiş oluyor ya gelecek. Örneğin şimdi bu anda ben konuşurken an geçip gidiyor. Geçmiş oluyor. Şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Sen tam onu görüyorum derken bakarsın ki kardeşi görünmüştür. Artık ötekileri de iyice anladım. Üç kardeşten daima yalnız birisinin var olmasını. Yani ya şimdidir, ya geçmiştir, ya gelecektir. Ya da hiçbiri. Çünkü biri olmadan diğerleri de olamaz. Bütün bunlar insanın başını döndürüyor. Ama bilmece daha bitmedi dedi Horo Usta. Üçünün birlikte hükmettikleri ve onunla bütünleştikleri o koca ülke nedir? Momo ona kaygıyla baktı. Acaba bu neydi? Geçmiş, gelecek ve şimdi birlikte ne oluyorlardı? Koca salona göz gezdirdi. Binlerce ve binlerce saat hep birden ona bakıyordu sanki. Gözleri parladı ve bağırdı. Zaman! Sevinçle el çırptı. Evet, bu da zaman, zaman. Birkaç kere olduğu yerde sıçradı neşesinden. Horus da onun sevincini paylaşarak, ''Şunu da söyle öyleyse artık. Üç kardeşin oturdukları ev neresi?'' diye sordu. O da dünya diye bağırdı Momo. Bravo diye alkışladı Ora Usta. Saygılarımı sunarım Momo. Bilmece çözmesini gerçekten iyi biliyorsun. Buna çok sevindim. Ben de diye cevap verdi Momo. İçinden de Horus'tan'ın kendisinin bilmeceyi çözmesine neden bu kadar sevindiğine şaştı. Saatlerin bulunduğu salonda dolaşmayı sürdürüyorlardı. Horus da başka ilginç şeyler gösteriyordu. Fakat Momo'nun aklı hep bilmecedeydi. Sormaktan kendini alamadı. Söylesene, aslında zaman nedir? Sen bunu kendin bulup çıkardın ya diye cevap verdi Horus da. Hayır, demek istediğim yani zamanın kendin nedir? Var olduğuna göre bir şey olması gerekir. Gerçekten nedir zaman? Bu sorunun cevabını sen kendin verebilsen çok iyi olurdu dedi Horus da. Momo uzun süre düşündü. Sonra düşüncelere dalmış olarak konuştu. Var olduğu kesin ama ona dokunamayız. Tutamayız da onu. Sanki koku gibi bir şey. Ama durmadan ilerleyen bir şey. O halde geldiği bir yer olmalı. Belki de rüzgar gibi bir şeydir. Ama yok, hayır. Şimdi buldum. Belki hep var olduğu için duyulmayan bir müzik gibidir. Sanırım benim bunu çok derinden duyduğum oldu. Biliyorum dedi Horus da. Seni bu nedenle çağırtabildim buraya. Düşüncelerinden kopamayan Momo dalgın dalgın konuştu. Ama başka bir şey daha var. Müzik sesi çok, çok uzaktan geldiği halde sanki ta içimde duydum onu. Demek zaman da böyle bir şey olmalı. Biraz susup yeniden söze başladı. Tıpkı rüzgarın su yüzünde dalgacıklar oluşturması gibi demek istiyorum. Ah, belki de sözlerimin hepsi saçma. Bence çok güzel konuştun dedi Horus da. Bunun için şimdi sana bir sır açıklayacağım. Bütün insanlara zamanları buradan, hiçbir zaman sokağındaki hiçbir yer evinden dağıtılır. Momo ona saygıyla baktı. Oo dedi, zamanı sen mi üretiyorsun? Horus da güldü. Hayır çocuğum dedi. Ben sadece yöneticiyim. Benim görevim her insana belirlenen payını vermektir. Madem öyle diye sordu Momo. Sen de bu işi zaman hırsızlarının insanlardan zamanlarını çalamayacağı şekilde düzenleyemez miydin? Hayır, bunu yapamam dedi Horus da. Çünkü zamanlarını nasıl kullanacaklarını insanlar kendileri karar verirler. Zamanlarını korumak da onlara düşer. Ben yalnız paylaştırmayı yapabilirim. Momo tekrar salona bakınarak sordu. Onun için mi burada bu kadar çok saat var? Her insan için bir tane, öyle mi? Hayır Momo diye karşılık verdi Horus da. Bu saatler sadece benim eğlencem. Bunlar her insanın göğsünde taşıdığı şeyin basit birer taklidi yalnızca. Zira nasıl gözleriniz görmeye, kulaklarınız duymaya yarıyorsa, insanın yüreği de zamanı algılamaya yarar. Kör bir insan için gökkuşağının renkleri, sağır bir insan için kuş sesleri nasıl boşunaysa, bütün bir yürekle algılanmayan zaman da öyle boşa gider, kaybolur. Ama ne yazık ki, düzgün çarpmasını bildiği halde kör ve sağır olan nice yürekler vardır. Ya kalbim bir gün artık çarpmazsa diye sordum onu. O vakit senin için de zaman biter çocuğum diye karşılık verdi Horus da. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Zaman içinde günler, geceler, aylar ve yıllarca geriye doğru giden aslında sen kendinsin. Bir gün çıkıp geldiğin o sihirli kapıya doğru yaşamın boyunca geri gidiyorsun. Sonunda yine oradan çıkıp gideceksin. Ya öbür tarafta ne var? İşte orada bazen ta içinde duyduğunu söylediğin müziği bulacaksın. Ama artık sen de o müziğin içindeki bir ses olacaksın. Momo'yu süzdü ve ''Fakat sen bunları daha anlayamazsın değil mi?'' diye sordu. ''Yoo'' dedi Momo. ''Sanırım anlıyorum. Hiçbir zaman sokağında nasıl her şeyin geri doğru hareket ettiğini hatırladı ve sordu. ''Sen ölüm müsün?'' Horus da gülümsedi ve karşılık vermeden önce bir an düşündü. İnsanlar ölümün ne olduğunu bilselerdi, ondan hiç korkmazlardı. Korkmayınca da kimse onların yaşam zamanını çalamazdı dedi. Öyleyse onlara bunu söylemek gerekir. Öyle mi dersin? Ben onlara bunu dağıttığım her saat başında söylüyorum. Ama korkarım onlar işitmek istemiyorlar. Onlar kendilerini korkutan şeylere daha çabuk inanıyorlar. Bu da bir bilmece. Ben korkmam dedim Momo. Horus da ağır ağır başını salladı. Uzun uzun Momo'yu süzdü, sonra sordu. Zamanın kaynağını görmek ister misin? Evet diye fısıldadı kız. Seni oraya götüreceğim dedi Horus da. Ama orada konuşmak yok. Ne bir şey soracaksın, ne de bir şey söyleyeceksin. Buna söz veriyor musun? Momo başıyla evet dedi. Horus da eğildi, onu tutup kucağına aldı. Şimdi çok uzun boylu ve çok yaşlı görünüyordu ama ihtiyar bir adamdan çok asırlık bir ağaç veya bir kaya gibiydi. Sonra bir eliyle Momo'nun gözlerini örttü. Kız yüzüne kar tanecikleri düşüyormuş gibi bir serinlik ve hafiflik duydu. Horus Usta ile beraber uzun, karanlık bir koridorda yürüyorlarmış gibi geldi ona. Kendini çok emniyette hissediyor, hiç korkmuyordu. Önceleri yüreğinin atışlarını duyduğunu sandı. Fakat sonra gerçekte bunun Horus Usta'nın ayak seslerinin yankısı olduğunu düşündü. Yol oldukça uzun sürdü. Sonunda Horus Usta onu yere bıraktı. Yüzleri iyice birbirine yakındı. Horus Usta gözlerini açarak parmağını dudaklarının üzerine koydu. Sonra doğrulup kalktı. Ortalığı altın renkli bir ışık sarmıştı. Yavaş yavaş Momo, gökyüzü gibi geniş, kocaman, görkemli bir kubbenin altında durduklarını anladı. Bu kubbe som altındandı. Yukarılarda, tepede yuvarlak bir delik vardı. Oradan bir ışık, sütun gibi aşağıya doğru iniyor ve yerde, ayna gibi parlak, fakat siyah renkli durgun bir suyu olan yuvarlak bir havuzu aydınlatıyordu. Suyun hemen yüzünde ışık seli içinde yıldız gibi parıldayan bir şey vardı. Suyun üzerinde çok yavaş bir hareketle bir sarkaç gibi havuzun çevresine doğru gidip geliyordu. Havada hiçbir askısı olmadan duruyor ve sanki bir ağırlığı yokmuş hissini veriyordu. Ve bu yıldız sarkaç havuzun iyice kıyısına yaklaşınca o noktada suyun içinden büyük bir çiçek goncası çıkıyordu. Ve sarkaç yaklaştıkça o da açılıp tam bir çiçek oluyordu. Bu, Momo'nun o güne kadar hiç görmediği güzellikte bir çiçekti. Sadece göz alıcı renklerinden dolayı değil. Momo böyle renklerin olabileceğini aklına getiremezdi bile. Yıldız sarkaç bir süre çiçeğin üzerinde duruyordu. Momo da her şeyi unutup hayran hayran seyre dalıyordu çiçeği. Kokusu da sanki ne olduğunu bilmediği halde hep özlemini duyduğu bir kokuydu. Sonra sarkaç yavaşça geri geri gidiyor ve o uzaklaştıkça çiçek de yavaş yavaş solmaya başlıyordu. Yaprakları birer birer karanlık suya düşüp kayboluyorlardı. Momo içinden bir şeyleri koparıp alıyorlarmış gibi acı duyuyordu. Sarkaç havuzun tam ortasında durduğu sırada çiçek tamamen yok oluyordu. Fakat bu sefer sarkacın gittiği yönde yeniden bir gonca beliriyordu. O da yavaş yavaş açılmaya başlıyordu. Çocuk onu daha iyi görmek için havuzun çevresini dolaştı. Bu önceki çiçekten apayrı bir güzellikteydi. Momo bu renkleri de evvelce hiç görmemişti. Bu çiçek çok kıymetli olmalıydı. Kokusu da bambaşka ve çok tatlıydı. Baktıkça bakacağı geliyordu. Fakat sarkaç yeniden geri gitmeye başlayınca bu çiçek de yapraklarını tek tek döküp karanlık sulara gömüldü. Sarkaç yavaş yavaş havuzun öbür kıyısına doğru yöneldi. Fakat bu kez önceki noktada durmadı. Bir parça daha ileri gitti ve orada birinci noktanın yanı başında yaprakları açılan bir goncanın ortaya çıktığı görüldü. Bu çiçek Momo'ya çiçeklerin en güzeli gibi geldi. Bu bir harikaydı. Çiçeklerin kraliçesiydi. Onun da yavaşça solduğunu, yapraklarının karanlık suya karışmaya başladığını görmek Momo'yu öyle üzdü ki neredeyse hıçkırarak ağlayacaktı. Fakat Horus Usta'ya sessiz olacağına dair verdiği sözü hatırlayıp kendini tuttu. Hem de havuzun bu sefer öbür kıyısında yeniden bir gonca belirmeye başlamıştı bile. Yavaş yavaş Momo her yeni açan çiçeğin bir öncekine hiç benzemediğini ve her birinin ayrı güzellikte olduğunu ve bu yüzden hep en güzeli işte budur, daha güzeli olamaz düşüncesine saplandığını anladı. Havuzun çevresini dolaşarak her açan çiçeği yakından seyrederek ve kayboluşlarına üzülerek bir süre oyalandı. Bu sahneyi seyretmekten sonsuza kadar bıkmayacağını düşündü. Sonra orada önceden fark etmediği başka bir şeylerin de olduğunu sezdi. Kubbenin tepesinden aşağı düşen ışık sütunu Yalnız aydınlatmakla kalmıyor, bir ses de veriyordu. Momo şimdi bunu duyuyordu. Önceleri uzaktan rüzgarın, ağaçların tepesinde yarattığı bir hışırtı gibiydi. Sonra uğultu çoğaldı, yükseldi ve dalgaların kayalıklarda patlamasını ya da bir çağlayandan hızla dökülen suların çağıltısını andıran bir sese dönüştü. Momo gittikçe daha iyi anlıyordu ki bu ses birbirine karışan binlerce çınlamadan oluşuyor ve değişik melodilere dönüşüyordu. Bu hem bir müzikti hem de başka bir şeydi sanki. Momo birden hatırladı. Yıldızlı gecelerde tek başına harabede otururken ve sessizliği dinlerken kulağına gelen müzik sesiydi bu. Çınlamalar şimdi daha da net ve canlıydı. Momo, karanlık suların içinden çıkan çiçeklerin, daha doğrusu her biri apayrı ve tek olan o şekillerin bu müzikli ışıkla oluştuğunu sezdi. Dinlemeyi sürdürdükçe sesleri teker teker duyuyor gibiydi. Bunlar insan sesi değildi. Sanki altın, gümüş veya o türden bütün madenler hep birden şarkı söylüyorlarmış gibiydi. Sonra arkadan başka sesler ulaşılmaz uzaklıklardan gelip anlatılmaz güçle araya karışıyorlardı. Ve öyle açık duyuluyordu ki Momo bilmediği bir dilde söylenen bazı sözcükleri bile anlayabiliyordu. Bunlar kendi özel isimlerini açıklayan güneş, ay, gezegenler ve tüm yıldızlardı. Bu isimlerde saklıydı hep onların yaptıkları, ettikleri. Bu saat çiçeklerinin her birini nasıl açtırdıkları ve nasıl soldurdukları. Momo birden bütün bu sözlerin kendisine söylendiğini anladı. Evren en uzak yıldızına kadar bütünüyle kocaman, görkemli bir surat olmuş, ona bakıyordu ve konuşuyordu. Üzerine korkunun da ötesinde bir hal geldi. Ürperdi. Aynı anda Horus'tayı gördü. Eliyle gel işareti yapıyordu. Hemen onun kollarına atıldı. Horus da onu kucaklayıp kaldırdı. Momo yüzünü onun göğsüne sakladı. Elleri yeniden yumuşak kar taneleri gibi Momo'nun gözlerini örttü ve karanlık, sessizlik, güven içinde Momo onun kucağında o uzun yoldan geri döndü. Saatlerin arasındaki küçük odaya döndüklerinde Horus da Momo'yu küçük divana yatırdı. Momo, Horus da diye fısıldadı. İnsanların zamanlarının bu kadar gerekli sözü arıyor, bulamıyordu. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum dedi sonunda. Senin görüp duyduğun şeyler insanların zamanı değildi Momo dedi Horus da. Bu yalnız senin kendi zamanındı. Her insanın içinde senin az önce gördüğün yer gibi bir yer vardır. Ama oraya ancak benim gördüklerim erişebilir. Ve bildiğimiz gözle orası görülmez. Fakat ben neredeydim? Kendi yüreğinde diyerek eliyle onun kıvırcık saçlarını okşadı Horus da. Horus da diye fısıldadı gene Momo. Arkadaşlarımı da sana getirebilir miyim? Hayır dedi o. Şimdilik bu olmaz. Seninle ne zamana kadar kalacağım? Yeniden arkadaşlarını özleyinceye kadar yavrum. Ama onlara yıldızların söylediklerini anlatabilir miyim? Anlatabilirsin ama yapamayacaksın. Niçin? Bunu yapabilmen için önce sözlerin içine doğması gerekir. Ama ben onlara her şeyi anlatmak istiyorum. Hepsine duyduğum melodinin şarkısını söylemek isterdim. Sanırım o zaman her şey düzelirdi. Bunları gerçekten istiyorsan Momo, beklemeyi bilmelisin. Beklemekten sıkılmam. Beklemeli yavrum. Tıpkı bir tohumun toprak altında uyuması gibi. Başını dünyaya çıkarmadan önce bir güneş dönencesi süresi beklemesi gibi. Senin içinde de sözcüklerin doğup olgunlaşması aynı sürede olur ancak. İster misin bunu? Evet dedi Momo. Öyleyse uyu dedi Horus da ve elini Momo'nun göz kapaklarının üzerinde dolaştırdı. Uyu. Uyu. Momo derin ve rahat soluklar alarak uykuya daldı.